Ayrım 8, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeona, sayfa 112. Zinho'nun golü, 50 Dünya Kupası'ydı. Yugoslavya'ya karşı oynanan maçta Brezilyalı forvet Zinho, bir golü iki kez atmak zorunda kaldı. Bu futbolcu nizami olarak güzel bir gol atmıştı ama hakem haksızlık yaparak bu golü iptal etti. O da adım adım golü aynen tekrar etti. Zinho, ceza sahasına aynı yerden girdi, daha önce de yapmış olduğu gibi sol taraftan kaçarak aynı incelikle Yugoslav savunma oyuncusunu çalımladı ve topu aynı köşeden ağlara yolladı. Dönen topa hiddetle birkaç kez daha vurdu. Hakem, Zinho'nun bu golü 10 kere daha tekrar edebileceğini anlamıştı ve golü kabul etmek zorunda kaldı. Eğlenceler. 1950'de dünya şampiyonluğunu tadan Uruguay takımında oynayan Julio Perez, çocukken en beğendiğim futbolculardan biriydi. Ona çılgın ayak adını veriyorlardı. Çünkü havada sanki parçalara ayrılıyordu. Ve rakip oyuncular gözlerini ovuşturarak, bacaklarının bedeninden ayrılarak bir o tarafa, bir bu tarafa uçmasına inanamıyorlardı. Bu alaycı hareketleriyle birkaç oyuncuyu saf dışı bırakan Julio Perez geri dönüyor ve şeytanlıklarına yeni baştan başlıyordu. Biz seyirciler bu cambaz alkışlıyorduk. Onun sayesinde biraz gülüp rahatlıyor, deşarj oluyorduk. Birkaç yıl sonra Brezilyalı Garinçe'yi seyretme fırsatını buldum. O da top oynarken şakalar yapmaktan geri kalmıyordu. Gol atmaya yaklaştığında bazen geri dönüyor ve alınan zevki artırmak için her şeye baştan başlıyordu. 54 Dünya Kupası. Gelsomino ve Zampano, Fellini'nin büyülü eliyle keşfediliyorlar ve telaş etmeden La Strada için palyaçoluk yapmaya başlıyorlardı. Bu arada Fangio büyük bir süratle ikinci kez dünya otomobil şampiyonu oluyordu. Jonas Salk çocuk felci aşısını buluyordu. Pasifik'te ilk hidrojen bombası patlıyordu. Vietnam'da General Giap şiddetli Dien Bien Phu muharebesinde Fransız ordusunu bozguna uğratıyordu. Bir başka Fransız sömürgesi olan Cezayir'de bağımsızlık savaşı başlıyordu. General Stroessner ihtilafsız bir şekilde karşısında bir rakip olmaksızın Paraguay devlet başkanı seçiliyordu. Brezilya'da bir süre sonra kalbini bir kurşun sıkacak olan başkan Getúlio Vargas'a karşı askerlerin ve iş adamlarının silah ve parayla kurdukları kuşatma daralıyordu. Amerika Birleşik Devletleri uçakları Guatemala'yı Amerikan Devletleri Birliği'nin rızasıyla bombalıyordu. Ve kuzeyde oluşturmuş bir ordu ülkeyi işgal ediyor, halkı öldürüyordu. Bu arada İsviçre'de 5. Dünya Futbol Şampiyonası'nın açılışı yapılıyor ve 16 ülkenin ulusal marşları söyleniyordu. Guatemala'da galip gelenler Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal marşını söyleyerek Başkan Arbenz'in koltuğundan indirilmesini kutluyorlardı. Başkan Arbenz'in United Fruit'in topraklarına göz koyması Marksist ve Leninist düşüncelere sahip olduğunu kanıtlamaya yetmişti. 54 Dünya Kupası'na 11 Avrupa, 3 Amerika ülkesi, Türkiye ve Güney Kore katılmışlardı. Brezilya takımı daha önceki beyaz formanın Maracana'da kendisine şans getirmediği gerekçesiyle yeşil yakalı soru formasını ilk kez giyiyordu. Ama kanarya renkli formada etkisini hemen göstermedi. Brezilya, Macaristan karşısında zorlu bir maçta bozguna uğradı ve yarı finallere bile gelemedi. Brezilya delegasyonu İngiliz hakemi Fechay'ı şikayet etti ve onu Hristiyan Batı uygarlığına karşı uluslararası komünizme hizmet etmekle suçladı. Macaristan bu kupanın en büyük favorisiydi. Puşkaş'ın, Kosis'in ve Hidok Kuti'nin oynadığı bu kuvvetli takım 4 yıldır hiç yenilmemişti ve Dünya Kupası'ndan bir süre önce İngiltere 7-1 yenmişti. Ama bu yorucu bir şampiyon olmuştu. Brezilyalı yaptıkları zorlu mücadeleden sonra Macarlar güçlerinin son damlalarını Uruguaylılara harcamışlardı. Macaristan ve Uruguay, Kosis'in attığı 2 gol maçın sonucunu belirleneye kadar iki ara vermeden ölesiye birbirlerini tüketerek oynamışlardı. Macaristan final maçını Almanya'ya karşı oynadı. Şampiyonanın başında Macaristan, Almanya'yı 8-3 bozguna uğraşmıştı ve o maçta kaptan Puşkaş maçı bitirememiş, sahayı terk etmişti. Final karşılaşmasında Puşkaş aniden ortaya çıktı ve bacağındaki şiddetli ağrılara rağmen tek bacağıyla bu parlak ama yorgun takımın başında oynadı. Başlangıçta 2-0 galip olan Macaristan maçı 3-2 kaybetti ve Almanya ilk kez dünya şampiyonu oldu. Avusturya 3. Uruguay ise 4. oldular. Macar Kosis 11 gol atarak şampiyonun gol kralı olmuştu. Onu 8 golle Alman Marlock, 6 golle de Avustralyalı Probst izlediler. Kosis'in attığı 11 golden en başarılısı Brezilya takımın attığı goldü. Kosis bir uçak gibi havalanmış, bir süre havada uçtuktan sonra golü kafasıyla 90'dan kaydetmiştim. Rahn'ın golü. 54 Dünya Kupası final maçında kupanın favorisi Macaristan Almanya ile oynuyordu. Maçın sona ermesine 6 dakika vardı ve güçlü kuvvetli bir forvet olan Alman Helmut Rahn, Macar defansına orta çizgide kaydettiği topu ele geçirdiğinde durum 2-2 idi. Rahn, Lantos'tan sıyrıldı ve sol ayağıyla öyle bir şut çekti ki top Grosis'in kalesinin sağ direğinin yanından içeriye girdi. Almanya'nın en popüler maç spikeri olan Herbert Zimmermann Latin Amerika tutkusuyla bağırdı. Tor! Bu Almanya'nın savaştan sonra katılabildiği ilk Dünya Kupası'ydı ve Alman halkı yeniden varoluş hakkı olduğunu hissetti. Bu gol ulusal dirilişin bir simgesi haline geldi. Yıllar sonra bu tarihi gol kendisine yıkıntılar içinde bir çıkış yolu arayan bir kadının mutsuzluğunu anlatan Fassbinder'in Maria Brown'un Evliliği adlı filminde yankılandı. Gezici reklam panoları. 50 yılların ortalarına doğru Penarol formaları ilan almak için ilk anlaşma imzaladı. 10 futbolcu bir firmanın adı göğüslerinde yazılı olduğu halde sahada göründüler. Buna karşın Obdulio Varela her zamanki formasıyla maça çıktı ve bunu şöyle açıkladı. Önceden zencileri burnundan bir halkayla dolaştırırlardı. Artık o dönem kapandı. Günümüzde ise her futbolcu aynı zamanda top oynayan bir reklam panosudur. 1989'da Carlos Menem, Arjantin formasını giyerek Maradona ve öbür oyuncularla birlikte bir dostluk maçı oynadı. Televizyonda maçı izleyen seyirciler, onun Arjantin'in başkanı mı yoksa Renault'un başkanı olduğunu mu anlayamadılar. Menem, bu otomobil firmasının adını göğsünde büyük harflerle taşıyordu. 1994 Dünya Kupası seçmelerine katılan takımların formalarında Adidas ve Umbro markaları ülkelerin bayraklarından daha çok görülüyordu. Alman takımının antrenmanlarda giydiği formalarda federal kartların yanında Mercedes-Benz'in yıldızı vardı. Aynı yıl VfB Stuttgart takımının formasında da yer alır. Buna karşın Bayern Münih takımının tercihi Opel'dir. Bir ambalaj firması olan Tetra Pak ise Eintracht Frankfurt'u himayesi altına almıştır. Borussia Dortmund takımının oyuncuları Continental sigorta poliçelerinin, Borussia Mönchengladbach'ın futbolcuları ise Diebels biraların reklamını yaparlar. Bayer firmasının ürünleri olan Talsit ve Lerin ise şirketin adıyla anılan futbol takımları Leverkusen ve Uerdingen futbol takımlarının formalarında yer alırlar. Göğüste taşınan reklam sırtta taşınan numaradan daha önemlidir. 1993'te Arjantin kulübü Racing'i himaye edebilecek bir şirket bulunamadı. Takım günlük Clarín gazetesine ümitsizce bir sponsor aranıyor diye ilan verdi. Söylenene göre reklam sporun teşvik ettiği güzel geleneklerden daha ağır basıyor. Aynı yıl Şili stadyumlarında taşkınlıklar tehlikeli boyutlara ulaştı ve maç boyunca alkol satışı yasaklandı. Birincilikte oynanan birçok Şili kulübü ise formalar aracılığıyla seyirciye alkol, sert içkiler, biralar ve Güney Amerika'ya özgü çeşitli içecekler öneriyorlardı. Bu tip gelenekler geliştikçe gelişti ve birkaç yıl sonra Papa'nın bir mucizesi, kutsal ruhu bir kredi bankasına dönüştürdü. Bu banka günümüzde İtalya'nın Lazio kulübünün sponsorudur ve formalarında Kutsal Ruh Bankası yazar. Sanki oyuncuların her biri Tanrı'nın veznedarıymış gibi. 1992 yılının ilk yarısından başlayarak İtalyan Motto şirket hesaplarını yaptım. Milan kulübü oyuncularının göğüslerinde taşıdığı bu marka 2250 kez gazetelerindeki fotoğraflarda ve 6 saat boyunca da televizyonda birinci planda görülmüştüm. Motto, Milan'a o dönemde 4,5 milyon dolar ödemişti. Ama şekerleme ve tatlı satışlarında 15 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti. 40 ülkede süt ürünleri satan Parmalat adlı İtalyan şirketi de 1993 yılını altın yılı ilan etmişti. Onların takımı olan Parma ilk kez Avrupa Kupası'nı kazanmıştı. Ve Latin Amerika'da markasını formalarında taşıyan 3 takım Palmeiras, Boca ve Peñarol şampiyon olmuşlardı. Parmalat, Brezilya piyasasında 18 rakip şirketin arasında futbol sayesinde ön sıraya almıştı. Bu arada Arjantin ve Uruguaylı tüketiciler arasında da kendisine yol açıyordu. Üstelik Parmalat, Latin Amerikalı birçok futbolcunun da sahibiydi. Artık yalnızca onların formalarına değil, bacaklarına da sahipti. Şirket, Brezilya'da 10 bin dolar ödeyerek Edilson, Mazinho, Edmundo, Kleber ve Zinho adlı milli oyuncuları satın aldı. Palmeiras kulübünden de 7 futbolcu aynı şekilde satın alındı. Bundan sonra da bu futbolcuları almak isteyenler şirketin İtalya'da Parma'daki genel müdürlüğüne başvurmak zorundalar. Televizyon, futbolcuları yakından göstermeye başladığından beri oyuncuların giysileri, baştan aşağıya ticari reklamlar tarafından işgal edildi. Bir futbol yıldızı ayakkabılarını bağlama işini uzatıyorsa bu onun ellerinin becerisizliğinden değildir. Olsa olsa cebiyle alakalı bir kurnazlık vardır işin içinde. Büyük bir olasılıkla Adidas'ın, Nike'ın ya da Reebok'ın reklamını yapıyordur. 1936'da Hitler'in Almanya'da düzenlediği olimpiyatlarda galip gelen atletler ayakkabılarında Adidas'ın 3 çizgisini taşıyorlardı. 1990 Dünya Kupası'nda iki İngiliz gazeteci Simpson ve Jennings Almanya ve Arjantin arasında oynanan final maçında Adidas şirketine ait olmayan tek öğenin hakemin düdüğü olduğunu fark ettiler. Top ve futbolcuların, hakemin ve yan hakemlerin üzerlerinde bulunan tüm giysiler Adidas markasını taşıyordu. Di Stefano'nun golü. 1957 yılıydı. İspanya Belçika'ya karşı oynuyordu. Miguel Belçika defansından önce davrandı, sağ taraftan ceza sahasına süzüldü ve bir orta yaptı. Di Stefano fırladı, top henüz havadayken son darbeye vurdu ve gol oldu. Henüz İspanyol uğruna yeni geçmiş Arjantinli yıldız Alfredo Di Stefano böyle goller atmayı alışkanlık haline getirmişti. Boş köşe bırakmak affedilmez bir suçtu ve hemen cezalandırılması gerekiyordu. O da tüm ustalığıyla böyle suçları anında cezalandırırdı. Di Stefano. Bütün bir futbol sahası onun ayakkabılarının içine sığardı. Saha onun ayaklarına doğar ve onun ayaklarından yetişirdi. Di Stefano sahada kaleden kaleye topla, pozisyon ve tempo değiştirerek koşar, yorgun ve yavaş bir ritimle giderken birden önünde durulmaz bir kasırgaya dönüşürdü. Top ayağında olmadığı zamanlarda da kendini marke edenlerden kurtulup hızla boş alanlara koşardı. Hiç yerinde duramazdı. Kafasını yukarı kaldırarak bütün sahayı görür ve dört nala atak için boşluklar açmaya çalışarak sahayı baştan başa geçerdi. O golün başında, gerçekleşeceği zaman ve sonunda hep orada olurdu ve her çeşit gol atardı. İmdat imdat ok fırladı. Olanca hızıyla geliyor. Stadyum çıkışında halk onu omuzlarda taşırdı. 40'lı ve 50'li yıllarda dünyada harikalar yaratan 3 takım taşıyan adamdı. River Plate'te Pedernera'nın yerini almıştı. Milanes de Bogota'da Pedernera'nın yanında yıldızı parladı ve Real Madrid'de 5 yıl boyunca İspanya'nın gol kralı oldu. 1991 yılında sahalardan çekileri çok olmuştu. France Futbol dergisi Buenos Aires doğumlu futbolcuya Avrupa'da bütün zamanların en iyi oyuncusu unvanını verdi. Garincia'nın golü. 1958 yılında İtalya'da Brezilya milli takımının Fiorentina takımıyla İsveç'te yapılacak Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçı. Garincia ceza sahasına girdi. Bir savunma oyuncusunu geçti, daha sonra da öbürünü ve öbürlerini. Kaleciyle çalımladıktan sonra rakip oyuncularından birinin kale çizgisinin üzerinde olduğunu fark etti. Garincia köşeye doğru vuruyormuş gibi yaptı ve zavallı rakip futbolcu kale direğine çarptı. Sonra kaleci devreye girdi ve onu tekrar rahatsız etti. Garincia da topu onun bacaklar arasından kaleye yuvarladı. Daha sonra top kolunun altında yavaş yavaş orta sahaya doğru yürüdü. Yere bakarak yürüyordu. Ağır çekimde sanki Florence kendini ayağa kaldıran bu gol için özür dilermiş gibi görünüyordu. 58 Dünya Kupası. Amerika Birleşik Devletleri uzaya bir uydu gönderiyordu. Bu yapay ay dünya çevresinde dönüyor, Rusların Sputnikleriyle karşılaşıyor ama onları selamlamıyordu. Dev güçler bu şekilde yarışırken Lübnan'da iç savaş vardı. Cezayir yanıyordu, Fransa tutuşuyor ve General de Gaulle 2 metrelik boyunu alevler üzerine sererek kurtuluş sözü veriyordu. Küba'da Fidel Castro'nun Batista diktatörlüğüne karşı genel grevi başarısızlığa uğruyordu. Ama Venezuela'daki öteki genel grev Perez Jimenez diktatörlüğünü alt üst ediyordu. Kolombiya'da muhafazakarlar ve liberaller iki taraftan da yıkıma neden olan bir savaş döneminden sonra görev dağılımını seçimle yapıyorlardı. Richard Nixon Latin Amerika gezisinde taş yağmuru tutuluyor. José María Arguedas ise Derin Irmaklar romanını yayımlıyordu. Carlos Fuentes'in En Saydam Bölge adlı romanı ve Ida Villarino'nun Aşk Şiirler adlı kitabı yeni piyasaya çıkıyordu. Macaristan'da 1956'ta ayaklanan ve bürokrasi yerine demokrasi isteyen Imre Nagy ve arkadaşları kurşuna diziliyordu. Haiti'de Papa Doc Duvalier'in hüküm sürdüğü büyücü ve cellatlarla kuşatılmış sarayına saldıran asiler öldürülüyordu. 23. Jean ya da İyi Jean henüz papa seçilmişti. Prens Charles, İngiltere tahtının gelecekteki veliahtıydı. Barbie, oyuncakların yeni kraliçesiydi. João Havelange, Brezilya'da futbol ticaretinin tahtına oturuyor ve bu arada 17 yaşında olan Pele, dünyanın futbol kralı ilan ediliyordu. Pele bu unvanı İsveç'teki 6. Dünya Şampiyonası'nda elde etti. Turnuvaya 12 Avrupa ülkesi ve 4 Amerika ülkesi katıldı. Öbür ülkelerden katılan olmadı. İsveçliler maçları tribünlerden ve evlerinden seyredebildiler. Bu, Dünya Kupası'nın televizyondan canlı olarak ilk naklen yayınıydı. Yalnızca orada canlı yayınlandı. Dünyanın geri kalan kısmı maçları daha sonra banttan seyredebildiler. Bu şampiyonada ilk kez bir takım kendi kıtası dışında oynayıp kupa aldı. 1958 Dünya Kupası'nı Brezilya takımı orta karar bir oyunla başladı. Ama oyuncular isyan edip teknik direktöre istedikleri kadroyu kurduruncaya güçlendiler. Böylece 5 yedek oyuncu takıma girdi. Onların arasında henüz tanınmayan genç oyuncu Pele ve Brezilya'dan şöhretiyle gelmiş, önceki turnuvalarda dikkatlerini üzerine çekmiş ama psikoteknik araştırmalar sonucunda kendisine zihinsel yetersizlik teşhisi konulması nedeniyle Dünya Kupası'na diskalifiye edilmiş olan Garincia vardı. Beyaz oyuncuların yedeği olan bu zenci oyuncular, göz kamaştırıcı oyunuyla dikkat çeken ve gerilerden harikalar yaratan Didi ile birlikte yeni yıldızlar takımında birer yıldız gibi parladılar. Oyun ve ateş. Londra'nın World Sports gazetesi bunun bu dünyada gerçekleştiğine inanmak için gözleri ovuşturmak gerek diyordu. Yarı finallerde Brezilyalılar Copa Fontenelle Fransa'yı 5-2 yendiler ve final maçında da ev sahibi takımı yine 5-2 yendiler. İsveç takımının kaptanı, dünya futbol tarihinin en temiz ve en şık oyuncularından biri olan Liedholm, maçın ilk golünü attı. Ama sonra Vava, Pele ve Zagola, Kral Gustavo Adolfo'nun şaşkın bakışları altında onlara hadlerini bildirdiler. Brezilya yenilmez şampiyon oldu. Maçın bitiminde oyuncular, topu en sadık taraftarlı olan Zenci Masör, Amerika'ya hediye ettiler. Fransa 3. oldu, Federal Almanya'da 4. Fransız futbolcu Fontaine, 13 gol ile gol kralı oldu. Bunlardan 8'ini sağ ayağıyla, 4'ünü sol ayağıyla ve 1'ini de kafasıyla atmıştı. Onu 6 golle Pele ve Alman Helmut Rahn izlediler. Nilton'un golü. 58 Dünya Kupası'ydı. Brezilya, Avusturya'yı 1-0 yeniyordu. İkinci yarının başında Brezilya defansının kilit oyuncusu, futbol hakkındaki bilgisinden dolayı ansiklopedi adıyla tanınan Nilton Santos, kendi ceza sahasına çıktı, kendi yarı sahasını boydan boya kat etti, orta sahada birkaç rakibinden sıyrılarak yoluna devam etti. Brezilya teknik direktörü Vincent Feola da çizginin dışından sağ boyunca onunla ilerliyordu. Kanter içindeydi ve sürekli "geri dön, geri dön" diye bağırıyordu. Nilton ise sarsılmaz bir inançla rakip ceza sahasına doğru ilerliyordu. Şişman Feola umutsuzca başını elleri arasına almıştı. Nilton topu hiçbir forvete aramadı. Oyunu kendi kurdu, yürüttü ve harikulade bir golle sonuçlandırdı. Bir anda keyif yerine gelen Feola şöyle diyordu çevresindekilere. "Gördünüz mü? Size söylemedim mi? Gerçekten işini iyi biliyor bu oğlan." Garincia. Birçok kardeşten biriydi ve ona Garincia adı verildi. Bu çirkin ve işe yaramaz bir kuş ismiydi. Futbola başladığında doktorlar çok şaşırdılar. Bu anormalin hiçbir zaman sporcu olamayacağı teşhisini koydular. Cılızdı. Çocuk felci geçirmişti, salaktı, topaldı, bir çocuk zekasına sahipti. Omurgası bir S şeklindeydi ve iki bacağı da aynı tarafa doğru eğikti. Onun gibi bir sağ açık bir daha dünyaya gelmedi. 1958 Dünya Kupası'nda oynadığı mevkideki oyuncular arasında en iyi seçildi. 1962'de Dünya Kupası'nda ise şampiyonun en iyi oyuncusu seçildi. Sahada geçen yıllar boyunca daha da fazlasına sahip oldu. Futbol tarihinde çevresine en çok mutluluk veren oyuncu oldu. O içinde olduğunda saha bir sirk, topta iyi eğitilmiş bir hayvancık oluveriyordu. Maç mı dediniz? O da tabii ki güzel bir eğlenceye dönüşüyordu. Garincia, oyuncağını kıskanan bir çocuk gibi topu kimseye bırakmıyordu. Top ile öyle şeytanlıklar yapıyordu ki halk gülmekten iki büklüm oluyordu. Kah o topun üzerinden atıyor, kah top onun üzerinden aşıyordu. Top saklanıyor, o kaçıyordu. O kaçtığında top onu kovalıyordu. Tüm bunlar olup biterken önlerine çıkan rakipleri kendi aralarında çarpışıyor, ayakları dolaşıyor, fenalaşıyorlar ve yere yığılıyorlardı. Garincia, yaramazlıklarını orta sahadan uzak, yan çizgilerden sağdakine yakın bir yerlerde yapıyordu. Kenar mahallelerde yetişmişti ve sahanın da kenarında oynuyordu. Botafogo adı verilen bir kulüpte oynuyordu. Kulübün ismi Ateş Yakan anlamına geliyordu. Ateş yakan da oydu tabi. Stadyumları yakan Botafogo oydu. İçkiden ve öbür sağlığa zararlı şeylerden çok hoşlanıyordu. Kalabalıkları hiç sevmiyor, nerede bir kalabalık birikse hemen oradan ayrılarak uzak yerlerde oynanmaya bekleyen bir topun, dans edilmesini bekleyen bir müziğin ya da öpülmeye bekleyen bir kadının peşine düşüyordu. Peki, hep galibiyetler mi görmüştü hayatı boyunca? Hayır. O şanslı bir mağlupti yalnızca. Şans da uzun sürmezdi doğrusu. Brezilya'da bir söz vardır. Bokun değeri olsa yoksullar kızsız doğardı derler. Garincia da kendine yakışan bir şekilde veda etti hayata. Fakirdi, sarhoştu ve yalnızdı. 8. ayrımın sonu, sayfa 128.